Ayrım 4.
Konuşma yine Gizzo ve Louis Philippe'in keyfi yönetimine döndü. Kalabalığın içinden biri, 5 yıl önceki başarısız ayaklanmadan sonra dağıtılan Cumhuriyetçi Gizli Örgüt, Mevsimler Birliği'nin üyesi bir matbaa işçisi, Auguste Blanqui ve Barbe hapiste, monarşinin boynunu kıracak kimse yok. Çok konuşuyoruz ama az eylem yapıyoruz dedi. Madem yenileceğini önceden biliyorsun, o halde boşuna savaşa başlama. Yeter, bizi çok yendiler. Eğer ayaklanacaksak mutlaka yenmemiz gerek. Ben Lyon barikatlarında savaştım. 1839 yılında ise Blanqui ile birlikte Paris'te çatışırken yaralandım dedi Stock ve herkesi dikkatle inceledi. Sabrımız tükenmek üzere. Gizzo hiçbir reforma izin vermiyor, özgürlüğü boğuyor diye karşı çıktı aynı matbaa işçisi. Olsun, zaman durmadan akıyor. Biz çoğunluğuz ve gün geçtikçe daha da çoğalıyoruz. Artık eskisi gibi dağınık değiliz. Her yeni fabrikayla işçi ordusu büyüyor. Artık bizi zapt edemeyecekler diye devam etti kendine güvenli Stock. Marx ona onaylayarak baktı. Karl akşam geç saatte evine dönerken Johann Stock da yanındaydı. Fransa'nın bugünlerdeki gerçek hükümdarı hakkında konuşmaya başladılar. Lamartine, Gizzo için 1830 devrimi sayesinde tesadüfen duruma hakim oldu ve en küçük iyileştirmeleri de reddederek bu konumdan gerilememeyi kendisine hedef olarak koydu derken galiba haklı. Eğer öyleyse sadece bir kütük bile Gizzo'nun yerini tutabilir dedi Stock. Marx güldü. Her şeyi abartmayı seven tatlı sözlü Lamartine bu defa fena konuşmamış. Ama 5 yıl boyunca her şeyi köstekleyen Gizzo tarihin gidişatını belirleyemez. Marx ve Stock Saint-Germain kenar mahallesine kadar geldiler. Günlerdir devam eden sıcaklardan sonra Paris'in üstündeki gökyüzünü bulutlar kaplamıştı ama yağmur yoktu. Uzakta bir yerlerde şimşek çakıyor, mavi zikzaklar karanlık göğü kesip alevlenerek sönüyordu. Fırtına yaklaşıyor dedi Stock uzaklara bakarak. Havanın en sonunda tazeleneceğine seviniyordu. Fırtına daha sonra patlayacak. Ufuktaki bu ışıklar sadece uzak şimşeklerin parıltısı diye cevap verdi Marx. Bay Heinrich Bernstein çoğu sabahlar sol tarafından kalkar, işlemeleri altın kaplama kocaman kar yolasında, uzandığı böğürtlen rengi kadife baldahinin altında ve birkaç büyük ve yumuşak Alman döşeğinin üzerinde son zamanlarda neyi iyi yapmadığını anlamak için kafa yorardı. Metresinden Bernstein sayesinde Paris'in kafe şantanlarının sahnelerinde ün kazanmış, şebek gibi hareketli bir şarkıcı, çoktan bıkmıştı. Onu nüfuzlu arkadaşlarımdan birine pazarlamam gerekiyor diyordu Heinrich Bernstein kendi kendine, geceliğini çıkarıp beline kuşağını sararken. Bu zor olmayacak diyerek sesli şekilde düşünüyordu. Zarafeti, parlak tuvaletleri, cazip afişler ve gazetelerdeki sürükleyici ayrıntılar sayesinde ünlü yaptığım düzgün bacakları bu aptalın fiyatını birkaç kat yükseltti. Ama sorun metresi ya da bir önceki akşam Montmartre gazinosunda kaybetmiş olması değildi. Belki de Le Mardel restoranındaki eğlencede sarhoş olup geğirmesi ve karaciğerindeki ağrı onu endişelendiriyordu. O kadar çok yağlı ciğer ezmeleri yememeliyim diye düşündü Bernstein. Giyinirken her zaman felsefe yapma havasına girerdi. Hamburg'da en güzel şehirde doğmuş, Avusturya'da gezip dolaşmış ve kader tarafından Paris'e sürüklenmiş bir Alman'ın hayatı nasıl olabilir? Hayat, her an iflas edebilecek karmakarışık bir iş yeri. Her ticari faaliyette olduğu gibi önemli olan en uygun şekilde kendini pazarlamak. Bu da her şeyde kârı ve başarıyı gözeten reklamla olur. Ama Bernstein birden somurttu. Yoksa sadece reklam yetersiz mi? 19. yüzyılın ilk yarısının sonlarında yaşamak zor. Bir iş adamının yolunda öyle çok kurt tuzağı var ki her an kapana kısılabilirsin. Reklam Heinrich'in şimdiye dek inandığı tek güçlü tanrıydı. Kafede, büroda, tiyatroda karşılaştığı her iş adamına, ona göre bu adamın zengin olduğu anlamına geliyordu. Şu sözleri söylerdi. Siz gazete reklamının gücünden kuşku mu duyuyorsunuz? İddiaya girerim ki onun yardımıyla ben, yeteneksiz olduğu için konservatuvardan kovulmuş bir kemancıyı ünlü yapabilirim. Kötü sesli bir şarkıcıya, eserleri okunmayan her şaire ün kazandırabilirim. Fransız veya Alman olması benim için hiç fark etmez. Eğer Bay Henri Beil, dipnot Stendhal, zamanında bana başvursaydı son derece sıkıcı kitapları kapışılırdı. İnsan ruhunu tanıyorum. Kralların, prenslerin, Gizo ve Metternich'in güçleri hangi temellere oturuyor? Reklama. Günümüzde tüm ticareti ve sanatı, her gelişmeyi yöneten kaldıraç budur. Reklamsız ün yoktur. Bir keresinde Lyon manifaturacılarının kralı Broher'in altın işlemeli hırkasına yapışan Henry, onu gazete çıkarmak için kaynak sağlamaya ikna etmeye karar vermişti. Dünyadaki tüm bayanların Lyon kadifesinden soğuduklarını öğrendim. Akılsızlar. Atkılarındaki dantellerden de bıkmışlar. Siz bana para verin, ben de size tüm müşterilerinizi geri getireyim. Nerede olurlarsa olsunlar, ister dondurucu Petersburg'da, ister mümbit zengin Madrid'de. Reklam, bu en yüce etkileme sanatı, Hint yogalarının hipnozundan daha güçlüdür. Modayı yaratan da, dünyayı yöneten de odur. Gazete yazılarımda kadınların en çirkinini bile Lyon kumaşlarının onu orman perisine dönüştüreceğine, ipeklerin hışırtısının erkeklerin kulaklarını ve hayal gücünü altüst edeceğine ikna edeceğim. Broher kaçarak kurtulmaya çalışırken, siz şair değil misiniz diye çekinerek sordu. Oldum olası şairlerin zır deliler kadar tehlikeli olduklarını düşünürdü. Devrimler onların sayıklamalarından doğuyordu. Ve Bernstein'in şair olduğunu sandığından ona gazete için para vermeyi reddetti. Uzun zamandır gövde gösterisi yapmayı hayal eden Bernstein'in karşısına sonunda bir fırsat çıktı. Hugenolar operasının birinci perdesinden sonra besteci Meyerbeer'e takdim edildi. Hiçbir zaman şu anda Berlin Operası'nın ünlü genel müzik direktörü, popüler besteci, piyanist ve orkestra şefi karşısında olduğu kadar çekingen olmamıştı. Doğduğunda Yakov Ber adını taşıyan, şöhret düşkünü besteci, anne tarafından dedesinin bıraktığı mirasın yüzü suyu hürmetine Meyerbeer oldu. Bu miras ona zengin bir banker olan babasının paralarına ek olarak büyük bir servet getirmişti. Besteci yerlere kadar eğilerek locaya yaklaşan Heinrich Bernstein'i uzun süre lornetle izledi. Kekeleyerek sözcükleri karıştıran Heinrich, Prusya'nın yüce evladını övmeye koyuldu. Eğer elimde olsaydı her gün ünlü eleştirmenlerin ve opera uzmanlarının ağzıyla güzel ditiyambiler söylerdim. Henüz herkesin yeterince değer vermediği dehanızı yüceltirdim dedi monoloğunun sonunda. Siz bizim Heine'nin söylediğine göre Mersin çelenklerinin ağırlığı altında boğuluyorsunuz. Ama sizin yetenekleriniz daha fazlasını hak ediyor. Çıkarcı, dalaverici, kurnaz, dalkavuk ve kendini beğenmiş Meyerbeer'i bir gazeteye sahip olması gerektiği konusunda ikna etmeye çalışıyordu. Bu en güzel süsü olduğunuz sanat uğruna, Alman operasının duyurulması uğruna gerekli diye fısıldadı tüccar. Sivri çenesini boynuna bağlanmış Muharef Fiong'un içine gömen besteci, erişilmez gördüğü müziğinden sarhoş olmuştu. Evet, dünya bizi gereğince tanımıyor. Üstelik doğal olarak her başarımızla biz Salieri gibi tehlikeli sayısız kıskancı, her türden müzik solucanını yarattık. Yetenekli bir insana karşılık bunlardan bir bölük düşüyor. Mütevazılıktan bir dehaya demedi. Ben daha çok günümüz Babil'i olan Paris'te olmaya çalışıyorum. Çünkü Berlin neredeyse tam bir taşra oldu. Evet, Paris'te boş saatlerimde dinlenirken okumaktan hoşlanacağım. Bizler için, yabancılar için bir gazete. Yüklü serveti sayesinde sadece Berlin Operası'nın değil, Paris Operası'nın da sınırsız hükümdarı Maestro Meyerbeer şöhrete doymuyordu. Yükselişine rüşvet, hediyeler, yağcılık, bazen de ikiyüzlülük eşlik ediyordu. Hastalık derecesinde kibirli bu zenginden hiç kimse ince bir eleştiriyle öce almıyor, yüceltmeler hiç kimseye pahalıya mal olmuyordu. Gazetecilere ve eleştirmenlere premierden önce ünlü Prens Otel'de verdiği ziyafetler, yarattığı aryalar kadar ünlüydü. Bernstein'ın teklifi bestecinin ağzının suyunu akıttı. Birkaç gün sonra bankerlerin arasına katılan müzisyen yüklü bir çek imzaladı. En sonunda Bernstein'ın hayali gerçekleşti. Bundan böyle ona göre reklamın en kolay iletildiği bir gazeteye sahipti artık. Gazetenin adı İleri, Forwards olmalı ve haftada iki kez yayınlanmalıydı. Sadece Fransa'da yaşayan Almanlara değil, Prusya ile diğer Alman krallıkları ve prensliklerindeki okuyuculara da seslenmeliydi. Heinrich Bernstein bir kafede oturarak uzun uzun başlık logosundaki resmi tasarladı. Birkaç kadeh şaraptan sonra engin hayal gücünün ortaya çıkardığı resmi ressama ısmarladı. Dört taşkın ata koşulmuş üstü açık bir fayton, gotik binaların çevrelediği sokakta ok gibi uçuyordu. İçinde kamçısını savuran arabacının yanı sıra birçok yolcu vardı. Silindir şapkalı erkekler ve açık renk şemsiyeli kadınlar. Yayıncı ön plana bilinçli olarak yerleştirilmiş sokak lambasını özellikle çok beğenmişti. Harikulade, bu her Alman'ı kalbinden vuracak. Heinrich Bernstein, umumi tuvaletlerden ve çöplüklerden aldığı vergiyi, paralar kokmuyor sözüyle mazur gösteren Roma İmparatoru Vespasianus'un, bir yerlerde gözüne çarpan bu sözünü yinelemekten hoşlanırdı. O da hiçbir dalavereden tiksinmeden para kazanıyordu. Çıkarı olduğu ölçüde de siyasetle ilgileniyordu. Her şey koku alma ve oryantasyon yeteneğine bağlıydı. Siyaset de bir oyundu, bir çeşit kumardı. Bernstein at yarışlarını asla kaçırmıyor, tahminlerde bir kazanıyor, bir kaybediyordu. Gazeteyi yayınlayarak Alman Junkerlerinin gerici milliyetçiliğinden destek almanın işine yarayacağını düşünüyordu. Bu amaçla Berne'nin açıkça etkisi altında bulunan genç Almanya oyun yazarlarına hücum başlattı. Bu edebiyat grubunun piyesleri sıklıkla duygusal ve vasattılar ama her zaman günlük kurallara karşı isyankar olduklarından genellikle küçük burjuvaların zevklerini okşuyordu. Heinrich Bernstein birçok Fransız vodvil ve dramı yardımıyla rakiplerine Paris'ten saldırmaya karar verdi. Bunlar tıpkı kelebekler gibi aldatıcı bir rengarenklilik ve tam bir hafiflikle dikkat çekiyordu. Ama piyesler birkaç gün gündemde kaldıktan sonra yaratıcılarının isimleriyle birlikte öbür dünyayı boyladı. İlk başlarda Heinrich bunun tutacağını düşünmüştü. Fakat gazete kısa bir süre sonra ısrarlı bir karşı koyuşla karşılaştı. Almanlar herhalde Fransız piyesleriyle ilgilenmiyordu artık. Gazetenin monarşist eğilimi aboneleri itmiş, reklamın da bir yararı olmamıştı. Biz siyaset çağında yaşıyoruz ve o olmaksızın zengin olmak mümkün değil diye oflayıp pufluyordu Heinrich Bernstein. Forwards gazetesinin baş redaktörü Prusya ordusu eski subayı Adalbert von Bornstedt'ti. Heinrich Bernstein'in gözlerinde hala düşünce, arzu veya duyguyu hatırlatan bir şeyler vardı. Fakat birkaç dil bilen ve milliyetçi diye tanınan Adalbert von Bornstedt'in kansız yüzünün kaslarında, sinirlerinde ve bulanık gözlerinde ne zaman olursa olsun hiçbir tepkiye rastlanmazdı. Bu konuda tam bir mükemmelliğe ulaşmıştı ve yüzü taştan yapılmış gibiydi. Prusya ordusunda görev yapmak üzere yetiştirilmişti. Ayaklarını bükmeden yürüyor, herhangi bir nüanstan yoksun bir sesle konuşuyordu. Genellikle konuşmak yerine dinlemeyi ve fark edilmemeyi tercih eder. Bu da ona mütevazi bir görünüm verirdi. Bu sonsuza dek kurulmuş bir saat gibi şaşmaz adam, ilk önce Avusturya'nın yüksek rütbeli polisleri tarafından değerlendirildi. Onun kusursuz otomatizmi, sosyetik edası, az buçuk bilgisi ve suskunluğu müthiş beğenildi ve insan sarrafı Metternich'e bile tam bir güven verdi. Metternich, Adalbert'i defalarca gece vakti Johannesburg şatosunun gizli salonlarından birinde şartlı mektupla kabul etti. Avusturya şansölyesi Prens Clemens Metternich, 1815 yılındaki Viyana Kongresi'nden sonra Avrupa'nın fiili hükümdarı oldu. Gücü birkaç kez sarsılır gibi olmasına karşın 1830 devriminden sonra İngiliz Başbakanı, Rus Çarı Nikolay, Avusturya Habsburgları ve çok sayıda Alman prensi yine Metternich'in yardımına koştular. Devrimin can düşmanı şansölye son nefesine dek devrime karşı savaşmaya yemin etmişti ve devrimci hareketin yükseldiği ülkelerin iç işlerine karışma hakkını ilan etmişti. Metternich'in yüksek sesle ilan ettiği politik sistemde asillerin ve zenginlerin güvenliği adına güç kullanma hakkı vardı. 1. Nikolay, Avusturya şansölyesine monarşiyi koruduğu için teşekkürlerini sunarken şunları söylemişti. Kendinizi koruyun prens, siz bizim köşe taşımızsınız. 70 yaşındaki şansölye sınırsız bir güce ve zenginliğe sahipti, her isteği yerine getiriliyordu. Ama karısı güzel Melanie'nin aşkına ve pohpohlanmalarına rağmen kendisini mutlu hissetmiyordu. İhtiyarlık onda herhangi bir devrimden daha korkunç bir etki yaratıyordu. Yaklaşan güçsüzlüğü yenme çabası boşunaydı. Hiçbir şey işe yaramıyordu. Zaman, işte Metternich'in karşısında güçsüz kaldığı düşman. Şansölye çöküyordu. Her yanda onun politik sisteminin yıkımını hazırlayan olaylar gelişiyordu. Metternich'in devrimci hareketin durdurulması için Avrupa'daki tüm gerici hükümetlerle birlikte yükselttiği set, yıkılma tehdidiyle yüz yüzeydi. Yoksa koyduğum dayanaklar çürük mü diye düşünüyordu kudurgan bir çaresizlikle. Adalbert von Bornstedt, şöminenin yanındaki deri Voltaire koltuğunun üzerine yarı yarıya uzanmış, süslü ve kendini beğenmiş ihtiyarın karşısında kendini hissettiği kadar hiçbir zaman ve hiç kimsenin karşısında küçük ve korkak hissetmemişti. Metternich'in adı 10 yıllar boyunca öyle hipnotik bir etki yaratmıştı ki, her zaman kendisine hakim olan Adalbert, şimdi bunda zorlanıyordu. Bir pars gibi tuttuğunu koparma yeteneğine ve bir tilki kurnazlığına sahip bu gericilik ilahının feri kaçmış gözlerine bakamıyordu. Sizi Fransa'ya gönderiyoruz diye konuşuyordu prens. 1830 yılından sonra bu ülke dünyanın çöp sepeti oldu. Tüm isyancılar, komplocular, devrimciler, insanlığın tüm pisliği oraya kapak attı. Çok da iyi oldu. Böylece bulaşıcı hastalığın dünyaya yayılmaması için onları kuşatmak veya yakmak bizim için kolay olacak. Devrim veba gibi tehlikeli. Aslında plebler kaslarının gücüne rağmen asla kazanamayacaklar. Onlar başsız bir vücut. Bay Proudhon'ları, Blanc'ları ve Blanc'ileri ciddiye alamam. Bizim gibi yüksek kültüre ve zekaya sahip insanlar basit halka gidemezler. Eğer onlar doğuştan patrisyen değillerse haindirler, satın alınabilirler. Hiç şüphe yok ki devrimcilerin yok olması kaçınılmaz. Hiçbir zaman kendi bilim adamları ve önderleri olmayacak. Bir hiç olan Gizo şimdi Paris'te herkese komuta ediyor. Thiers farklı görünse de aslında bir akrobat. Maalesef Prens Richelieu gibi gerçek insanlar kalmadı. Oysa o politik bir dehaydı, değil mi? Akıl ve bilginin yeryüzünü aydınlatan son meşalesi de sönünce insanlığın hali ne olacak? Adalbert von Bornstedt meşale derken Metternich'in kendisini kastettiğini anladı ve dal kavukluğunu yüzündeki ölü gibi donmuş ifadeyle ve isteksiz bir ses tonuyla yumuşatarak itaatkar bir biçimde yanıtladı. O zaman dünyanın üzerine karanlık çökecek. Ama ben, dirlik ve düzenin tüm dostları gibi eminim ki zat-ı âliniz, dehanızla daha uzun yıllar uygar ülkelerin yolunu aydınlatacaksınız. Metternich memnuniyetle gülümsedi ve karşısında hazır olda duran von Bornstedt, doğduğu ülke hakkındaki raporunu bitirince şansölyeye şunları söyledi. Hükümetin morali ve Berlin'de olan önemli her şey hakkında ayrıntılı bir yazı yazın. Biraz düşündükten sonra devam etti. Fransa'ya gittiğinizde Thiers'e bir dikkat edin. Şimdi bu daha basit. Gizo, aptalın, kralın güvenini kazanmayı başardı ve Thiers gözden düştü. Ama bu şan düşkünü, kurnaz Thiers, dünya arenasında daha birçok okus pokus yapacak. Kendisine her duruma uydurabilme konusunda olağanüstü bir yeteneği var. Müthiş bir siyaset cambazı. Buysa çok önemli bir özellik. Üstelik çağdaş Fransa'nın yetkinlerinden hiç kimse de onunki kadar ateşli bir iktidar tutkusu yok. Evet diye onayladı Adalbert von Bornstedt ve Metternich'in koruyucu gülümsemesinden güç alarak ekledi. Thiers tek başına veya çoğunlukla, tek başına veya azınlıkla, herkesle veya herkese karşı yönetmeyi arzuluyor. Yeter ki yönetsin, yeter ki devletin başında olsun, derken bir Fransız şairi çok güzel söylemiş. Adalbert von Bornstedt gece geç saatlerde Metternich'in sarayını terk etti ve hava aydınlanmaya başlamadan önce kapalı bir faytonla Avusturya'dan ayrıldı. Ama Metternich'in gözde ajanı sadece bu görevle tatmin olmamıştı. Prusya kökenli biri olarak aynı zamanda Prusya hükümetinin de ajanıydı. Prusya hükümeti büyük yardımları karşılığında ona çok yüksek miktarda ödemeler yapıyordu. İsminin önündeki von eki toprak soylularından olduğunu gösteriyor ve ona özel bir itibar sağlıyordu. Meyerbeer gibi o da Paris'i seviyordu. Fransız kadınlarını ve şaraplarını her şeyi tercih ediyor ve Berlin'deki kışla atmosferinden sıkılıyordu. Böylelikle bir Prusya'yı Avusturya'ya, bir Avusturya'yı Prusya'ya satarak, bazen de her ikisini birden Rusya'ya satarak, onunla aynı ana dili konuşan Paris'teki mülteci komitelerini dikkatle izledi. Redaktör ünvanı güvenli bir paravanda çok işine yaradı. Ama Heinrich Bernstein'la birlikte genç Almanya'ya karşı mücadeleye başlamakla yanıldı. Kendilerini reformların ve yükselişin sempatizanları olarak tanıtan varlıklı şehirlileri Berlin esnafını kızdırdı. Bunlar lezzetli sosisler eşliğinde içilen iki kadeh biradan sonra büyük bir zevkle hükümetlerini eleştirmeye girişiyorlardı. Bu eleştirilerin aslında kimseye zarar verdiği yoktu ama yediklerinin hazmedilmesine katkısı büyüktü. Forward gazetesinin aldığı tutumdan önce hayal kırıklığına uğramışlar, sonra da kızmışlardı.